Ayrım 3.
Cellatlar ve idam cezaları. Her devletin tarihinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu tarihinde de on binlerce suçlu veya masum insan cellat pençesinde can vermiştir. Kimi işlediği cinayetin veya devlete ihanetinin cezasını görmüş, kimi bir entrikanın, bir iftiranın, bir kinin kurbanı olmuş, kimi de kurunun yanı sıra yanmıştır. Kimi bir kement veya satırla bir anda yok edilmiş, kimi işkenceler altında inim inim inletilerek öldürülmüştür. Osmanlı Devleti'nin resmi cellat teşkilatı bir cellat başının idaresinde sayıları devir devir değişen müteaddit cellatlardan mürekkepti ki hepsi de aslen Kıptiydi. Cellat başı ile cellatlar Bostancıbaşı ağanın emrindeydi. İdam hükmü Bostancıbaşı'ya verilir, o da yerine göre bazen bizzat nezaret ederek hükmü yerine getirtirdi. Eğer öldürülecek mühim bir şahıs ise idamda Bostancıbaşı muhakkak bulunur, hükmü de cellatbaşı maharetine en çok güvendiği bir veya iki cellatla infaz ederdi ki bunlara da cellat yamağı denilirdi. Bostancıbaşı ağa sarayın en büyük zabitlerinden biri olup başlıca vazifeleri emrindeki bostancı neferleriyle sarayın ve padişahın şahsının muhafazası ile İstanbul'un Boğaziçi ile beraber bütün sahillerinin ve limanın emniyet ve inzibatına bakmaktı. Siyasi mahkumlar yağlı kementle boğulurdu. Bazen idamdan sonra başı şifre denilen gayet keskin hususi bir usturayla gövdesinden ayrılır, ya bir ibret taşının üstüne konulur ya da sarayın şehre açılan büyük kapısının Bab-ı Hümayun'un önüne atılırdı. Sabıkalı hırsızlar, bilhassa gece hırsızları şehrin tensip edilen bir yerinde, umumiyetle suçun işlendiği semtte, hatta bazen girdiği evin veya dükkanın hanın kapısında asılırdı. Katiller umumiyetle işkenceyle öldürülürdü. Askerlerin yani sipahi veya yeniçerilerin başları kesilir, cesetleri ayaklarına taş bağlanarak denize atılırdı. Bazen de mahkuma gizli malını söyletmek için idamdan evvel herhangi bir suretle cellatlar eliyle işkence tatbik olunurdu. İdam edilecek kimseler ferman çıkıncaya kadar Bostancıbaşı tarafından tevkif olunurdu. Buna Bostancıbaşı hapsine verilmek denilirdi. Bostancıbaşı hapsinden sağ kurtulanlar pek azdır. Mesela Sadrazam Rauf Paşa gibi ki, II. Mahmud o genç ve güzel başa kallavi pek güzel yakışıyor kıyamam diye idam fermanını vermemişti. İşkenceyle idamın üç korkunç şekli vardı. Çengel, çarmıh, kazık. Çengel İstanbul'da Eminönü'ndeydi. Kalın kalaslardan yapılmış kale burcu gibi bir şeydi. Bir adam boyundan yüksek yerine muhtelif büyüklükte ve uzunlukta, başları yukarıya doğru kıvrık ve sivri, keskin bir tarak şeklinde bir sıra kasap dükkanlarında olduğu gibi çengeller konmuştu. Mahkum ana doğması soyulur, elleri ayakları bağlanıp makaralı iplerle yukarı çekilir ve sonra birden bu müthiş çengellerin üzerine bırakılırdı. Vücuduna saplanan çengeller bazen derhal öldürürdü. Ekseriyada ölüm müthiş acılarla uzun sürerdi. Çengel cezasına eşkıya, bilhassa korsanlar çarptırılırdı. Kaptan paşalar donanmayla Akdeniz'den dönerlerken hemen daima bir miktar korsan tutup getirirlerdi. Bunlardan bir kısmını kadırgaların direklerine astırır, limana pür dehşet girer, bir kısmını da çengele saklardı. Çarmıh cezası da eşkıyaya ve bilhassa casuslara tatbik edilirdi. Mahkum gene ana doğması çırılçıplak soyulur, kolları ve bacakları açıp yüzü koyun bir çarmıh üstüne sımsıkı bağlanır, omuz başları ve butlarının kaba etleri bıçakla oyularak buralara gayet iri yağ mumları dikilir ve yakılır, çarmıh üzerindeki mahkumla beraber bir devenin üstüne konularak şehirde dolaştırılır, teşhir edilirdi. Mahkumun canı pek olup ölmezse akşamüstü asılırdı. 17. asır ortasında Asi Abaza Mehmet Paşa'nın İstanbul'da tutulan casusları böyle idam edilmişlerdi. Kazık da müthiş acılarla muhakkak öldüren bir cezaydı. Mahkum keza çırılçıplak soyulur, elleri ve ayakları bağlanır, bilek kalınlığında gayet sert ağaçtan yapılmış bir yağlı kazığa çakılarak oturtulur, ekseriyada omuzlarına çarmıhta olduğu gibi bir çift yağ mumu dikilir, gezdirilerek teşhir edilirdi. Bu da şakilere ve korsanlara tatbik edilen cezalardandı. 16. asır sonlarında Bostancıbaşılardan Ferhat Ağa bir defaya mahsus olarak bir de top cezası icat etmişti. Suçlu genç bir yeniçeriydi. Bir imamın nikahlı genç karısını kandırıp kaçırmış, kadının saçlarını keserek oğlan kıyafetine sokmuş, pervasızca bir müddet yanı sıra gezdirmişti. Üsküdar'da yakalandı, tophaneye götürüldü. Ferhat Ağa çengelli, çarmıhı, kazığı az gördü. Delikanlıyı çırılçıplak soydurttu. Bilek, dirsek, diz ve ayak mafsallarını demir çekiçlerle kırdırıp, zavallıyı yağlı paçavralara sararak bir havan topunun namlusuna gülle gibi tıktırttı. Sonra topu ateşleterek havaya fırlattı, paramparça etti. Mahkumları söyletmek için cellatlar tarafından tatbik edilen işkencelere gelince başlıcaları şunlardı. Usturayla diri diri deri yüzmek, saçları kesilen başa ateşte kızıl hale getirilmiş demir tas giydirmek, cımbızla sinirleri çekmek, bir uzvun içine sonda gibi burgu sokmak, kaynar sudan soğuk suya ve soğuk sudan kaynar suya sokup çıkartmak, çekiçle kol ve bacak, el ve ayak kemiklerini kırmak. İdamından evvel kendisine bu korkunç işkenceler tatbik edilmiş devlet adamları, 17. asır defterdarlarından Yahni Kapan Abdülkerim Paşa ile Sadrazam Melek Ahmet Paşa'nın kethüdası, yani Dahiliye Nazırı Gadde Kethüdadır. Usulen bir devlet adamı idama mahkum olunca ferman kendisine Bostancıbaşı tarafından eteği öpülerek hürmetle gösterilir ve teselli yolu sözler söylenir ve abdest alıp iki rekat namaz kılmasına müsaade olunurdu. Bu tebliğ ekseriyada metanetle karşılanırdı. Mesela Viyana bozgunundan sonra Belgrad'da idam edilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa namazından sonra "Vücudum toprağa düşsün" diyerek odanın kilimlerini toplatmış, uzun sakalını kendi eliyle kaldırarak celladın kemendi geçirmesine yardım etmiş ve cellada "sanatını maharetle yap" demişti. Gene 17. asır vezirlerinden Hezarpare Ahmet Paşa ise celladı karşısında görünce "vay kafir kahpeoğlu" diye bağırmış, mukavemet göstermiş, bir ahıra sürüklenerek götürülmüş, cellat paşanın başındaki kavuğu alıp kendi başına, kendi başındaki kirli külahı da paşanın başına koyduktan sonra onu bir yumrukta çökertip boynuna yağlı kemendi atmıştı. Taşra'da cellat gönderilip idam edilen siyasi mahkumların hükmün infazından sonra hemen daima başı, yolda bozulmaması için bal doldurulmuş bir kıl torba içinde cellat tarafından İstanbul'a getirilir ve payitahtta yıkandıktan sonra teşhir ve defnedilirdi. Bir de cellatsız idam cezası vardı ki rejim, taşa tutma denilirdi. İslam şeriatına göre bir Hristiyanla münasebette bulunduğu katiyetle tespit edilen Müslüman kadınlarının bu cezaya çarptırılmaları gerekirdi ki, bütün imparatorluk tarihi boyunca yalnız tek bir kadın bu suçla suçlanarak Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadaretinde Sultanahmet'te yılanlı sütun yanında recm edilmişti. Cellatlar kadını kolları içeride olarak göğsüne kadar toprağa gömer, sonra halk tarafından taş yağmuruna tutularak linç edilirdi ki, eski müverrihlerimiz linç karşılığı keşkek etme tabirini kullanmışlardır. Osmanlı tarihinde en namlı cellatlar 17. asırda Kara Ali, onun yamağı Hamal Ali ve Kara Ali'den sonra baş cellat olan Süleyman'dır. Evliya Çelebi Kara Ali'nin portresini şöyle çiziyor: "Bu kulun üstadı Kamili Kara Ali'dir ki bazılarını sıvayıp tigi ateş tabını kemerine bendedüp, sair işkence edecek aletlerini kemerine asıp, el ve ayak kıracak baltaları iki yanına takıştırıp, sair yamakları dahi aletleriyle kemerlerini süsleyip, yalın kılıç merdane cümbüş ederek geçerler ki, neuzu billah hiçbirinin çehresinde nur kalmamış zehir adamlardır." Fakat şairin şu sözü ne kadar doğrudur: "Hükmi sultan olmaz ise gelmez hata cellattan." Cellat mezadı. Bir mahkum cellada verildi mi esvabıyla beraber üzerinden çıkan her şey cellatların olurdu. Bu eşyalar toplanır ve senede bir veya iki defa büyük bir mezatla satılır. Tutar bedelleri cellatlar arasında taksim edilirdi. Buna cellat mezadı denilirdi. Cellat mezatlarında ekseriye çok kıymetli eşya bulunurdu ve sahipleri cellat elinde can verdiklerinden bir uğursuzluk yorularak hakiki değerlerinden çok ucuza satılırdı. Fakat cellat mezadından bir şey satın almak da her kişinin yapabileceği şey değildi. Bazı devlet adamları, zenginler, celladın pençesi yakasına yapışmadan üzerlerinde bulunan kıymetli kürkleri, yüzükleri, saatleri, keselerini çıkarırlar, orada bulunanlara "beni anar, bir Fatiha okursunuz" diye hediye ederlerdi. Müverrih Peçevili İbrahim Efendi, cellat mezadı ve uğursuz eşya üzerine fevkalade şayanı dikkat bir fıkra naklediyor. İstanbul'da Atatürk Bulvarı üzerinde Bozdağ'ın kemerin hemen yanı başında belediye müzesi yapılmış güzel medresenin banisi, 16. asır sonu saray ricalinden kapı ağası Gazanfer Ağa'dır. Padişah 3. Murat üzerindeki sonsuz nüfuzuyla rüşvet yolundan büyük bir servet yapmıştı. O zamanlar İstanbul'da Rüstem Ağa isminde namlı bir saatçi ve kuyumcu vardı. Hakikaten büyük sanatkardı. Gazanfer Ağa bu zata fevkalade kıymetli elmaslarla müzeyyen bir koyun saati yaptırmıştı. Cep saatinin daha büyüğü, koyunda muhafaza edilen saat. Saatin cevahirini de kendisi vermişti. Kapı ağası Gazanfer Ağa cellada verilince ağanın meşhur murassa saati koynundan çıkmış, cellat eline düşmüştü. Cellatlar başlı başına bir servet olan bu saat için bir mezat yaptılar. Saati cellat mezadından Tırnakçı Hasan Paşa satın almıştı. Az sonra Tırnakçı Paşa da idama olundu. Saat yine cellat mezadına düştü. Bu sefer de bu harikulade güzel saati pek ucuz bir bedel mukabili Kasım Paşa satın aldı. Bir iki ay geçti geçmedi Kasım Paşa da cellada verildi. Saat onun da koynunda çıktı ve üçüncü defa cellat mezadına düştü. Bu sefer de Gazanfer Ağa'nın meşhum saatini Sadrazam Derviş Paşa satın aldı ve kardeşi Bir Ahmet veya Mehmet Bey'e hediye etti. Ahmet veya Mehmet Bey dedi, müverrihler bu zatın ismini yazmıyorlar. Pek genç yaşında, yani tüysüz bir delikanlı iken Sadrazam'ın himayesiyle Eğriboz Sancak Beyliğine tayin edildiği için Civan Bey diye lakap takılmış ve adı unutulmuştur. Müverrih Peçevili İbrahim Efendi Civan Bey ile Eğriboz'da Bey Konağı'nın deniz üstüne kurulmuş salaş taraçasına sohbet ediyorlarmış. Söz saatten açılmış. İbrahim Efendi de saat meraklısıymış. Civan Bey koynundan murassa bir saat çıkararak müverrihe göstermiş. İbrahim Efendi, ömrümde bu kadar güzel saat görmedim demiş. Civan Bey de saatin hikayesini anlatmış. Peçevili elindeki saati hemen bırakarak, böyle uğursuz saati insan düşmanına vermez. Paşa nasıl olmuş da size hediye etmiş demiş. Bu söz Civan Bey'e tesir etmiş. Hemen hançeriyle saatin elmaslarını çıkarmış ve bir çekişle de çarklarını kırarak denize atmış. Denizin dibinde saatin parıltısı görülüyormuş. Bey ile İbrahim Efendi taraçada oturuyorlarmış. Bir atlı gelmiş, Civan Bey'e vazifesinden azledildiğini tebliğ etmiş. Civan Bey şaşırmış, azimi mucip bir şeyimiz yoktu demiş. Gelen adam, beyim beyim, derviş başa idam olundu. Sizin dahi idamınız için ferman çıkıp bostancı başılarla gönderildi. Sonra şefaatçileriniz himmet ettiler, ikinci bir fermanla ben gönderildim. Ve idamınıza memur olanlara yarım saat evvel yetişebildim cevabını vermiş. Biz bu fıkrayı şöyle bağlayabiliriz. İkinci fermanı getiren bu adam, idam fermanını getirenlere Civan Bey'in meşhum saati çekişle kırdığı anda yetişmişti. Eyüp'te Kar Yağdı Bayırı'nın arkalarında münferit ve halen metruk bir mezarlık vardır ki taşlarının hemen hepsi yazısızdır. Dört köşeli uzun küfeki taşlarıdır. Buraya cellat mezarlığı denilir. Bahtsız bir hırsızı bir cani ölümünden sonra mezarlığına kabul eden cemiyetimiz, resmi bir vazife de olsa bir aylık para ve menfaat karşılığı can uçuran celladın ölüsünü umumi mezarlıklara kabul etmemekle, cellatlara ayrı bir mezarlık yapmakla muhakkak ki asaletini göstermiştir.